Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Ütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz Mehmet abi?
İyiyiz, hamdolsun.
Biraz bu Covid süreci çember daralıyor gibi bir hissiyat var. Sizin de ben böyle şeyinizin arttığını gördüm, böyle önlemlerinizin. Maskeyi çıkarmıyorsunuz, yanınızda kolonya taşıyorsunuz.
Evet. Ama önlem bu
sakınan bunlar, gözü çöp batar Mehmet abi.
Ya battı batacak kadar zaten. Biz ondan şeyimizden değil, korkumuzdan değil, böyle hakikaten arttı. Bir de bu radyo çektiğimiz yerde çok insanların devamlı girip çıktığı bir yer. Yoksa normalde ben cebimde kolonya taşımıyorum ama
Bu HES kodu da ilginç Mehmet abi.
Evet, HES kodu.
Yani bunlar hakikaten, şimdi kodunuzu alıyorsunuz, kare kod okutuyorlar. Bana hani bu şey gibi geldi, böyle bilim kurgu filmlerinde muhtemelen yarın bir gün
al işte taşıyoruz, çip takacaklar, çip takacaklar. Evet, işte hepimiz buyurun, çipimizi aynı yanımızda taşıyoruz zaten.
Evet, evet, evet.
Cep telefonu çip demek, nereye gittiğini gösteriyor. Ne yaptığını göstermiyor ama nerede olduğunu gösteriyor.
Yani yarın bir gün belki kameralar irisi tanıyacak, irisleri tanımlayacaklar. İris sadece size özel. Dolayısıyla bilecek Mehmet Emin Okur geldi diye. Mehmet Emin Okur hemen devletteki kaydından bakacak HES kodu olup olmadığını. Sormaya bile gerek kalmayacak belki.
Evet, evet. Öyle biz bunları hep anlatıyorduk. Ben şuna da hocam bak. Hani böyle bir herkes anlatıyor ya, işte bu büyük bir projeydi, bu hastalık da böyleydi. Bütün insanlara çip takacak, hepimizi takip edecekler falan filan. Ya hocam, adam tesisatçı gelmiş bana bunu anlatıyor, bundan korkuyor. Ya sana çip taksalar ne olacak, takmasalar ne olacak? Bana taksalar ne olacak hocam? Taksın, nereye gideceğiz? İşte hiç değilse şey olur, al delil olur, bak oraya gittik, hayır işine gittik falan diye. Gayet güzel bir şey yani. Ben çipten müpten korktuğumuz yok. Çip de çıksa, aşı da çıksa vurulalım, geçelim, gidelim hocam.
Ama önemli olan mevcut hegemonyanın devam etmesi. Yani bu tamam, tesis açılır, bu hegemonya içerisinde oturduğu bir yer yok ama sonuçta bir kendilerine göre bir köle düzeni oluşturmaya çalışıyorlar Mehmet
ya
abi.
Hocam bu zaten var. Bu senin çipinle ilgili falan vesairedir. Adam zaten her yerde seni o manyada bağlamış yani. Bütün o aletleri kullanıyorsun. Bütün o şeyleri indirmişsin.
Ne yapalım Mehmet abi? Teslim olalım yani.
Ya teslim olalım değil de hocam bak, hastalık gibi işte, bu hastalığı bunun için yapıyorlar. Aşı karşıtı olalım falan filan. Ya işte bu geldiğimiz nokta bu hocam. Bak Wuhan'ın 2 ayda hallettiği işi 9 ay geçti hocam. Ne Avrupa ne Amerika hiçbir şey halledemedi.
Tabii Wuhan'ın hallettiğini de çok
ama
emin
hocam
değiliz.
Bak ya şöyle.
Yani çünkü ciddi bir orada şey var.
Tamam bilgi.
Medya.
Ya bu hocam, bu da yanlış değil mi? Bu çip takacak adamlar, her şeyi her an görecek adamlar. Eğer şu anda Çin'de milyonlarca insan ölüyorsa, bilmiyorlarsa zaten defteri kapatın, bir iddianız yok demektir yani.
Kaldı ki şu an son gelen ekonomi rakamları Çin'in çok büyük bir büyüme içerisine girdiğini gösteriyor.
İşte.
Çok istifade ediyor Çin şu anki durumdan yani.
Hocam yani şimdi bu realiteyi de görmek lazım. Zaten adam bütün sen teknolojiyi eline geçirmiş, bütün yazılımların, donanımların neyi varsa oradan geliyor. Düne kadar attığımız bomba hedefine gitmiyordu ki, kendi bombamızı yaptık. Abi kendi şeyimizi yapana kadar yani bu böyle bir yani, yok öyle olacak, yok böyle olacak. Bir de bir orijinal bir şey. Bu hastalığın ilk başladığında bir kalabalık mekanda, Mart ayıydı yani, ve millet işte tartışıyor, bir tartışmaya şahit oldum şeyde, pazarda, pazar yerinde. Adam diyor ki işte diyor, siz mahkum oldunuz diyor, bırakın diyor, işte diyor yavruların diyor şeyini bekliyorsunuz şu anda diyor, aşı bulmasını vesaire falan filan. Ondan sonra böyle derken aşıyı da bir Müslüman buldu.
Yani evet, şimdi iki Türk
değil
bunda,
mi?
Evet, evet.
Yani şimdi hani gavura mahkumsun. Hani şunu demek istiyordu. Ya siz bu kadar bu manevi bir falan filanız diyorsunuz ama gavurdan medet umuyorsunuz. Ben de dedim ki ulan belki de bir Müslüman bulacak o aşıyı o zaman.
Fakat
ama
yine
Türk'ün bulacağını düşünmemiştim yani hiç.
Ama şöyle
Amerikalı
yine,
bir
hayır, Pfizer var işin içerisinde. Pfizer,
ya ne varsa
yani
var hocam.
Büyük Alman ilaç devleri var. Dolayısıyla yine o ilaç endüstrisinin çıkarlarına alet edilecek bir
o ayrı bir
girişim.
Şey ama onu değil mi bak. Diyorum ki bu aşı bulundu ya, bir Müslüman bu, bir Türk buldu bunu yani. Netice. Öyle bir iddia yok ortada. İşte biz geri kaldığımız için yapamadık. Aha biz bulduk.
Alman ekosistemi içinde yetişmiş iki arkadaş onlar.
Olsun, ben hocam bak, Almanya'dan gelmiş futbolcu burada benim takımımda gol atıyor. Ben oradan gelmiş de gol atıyor demem.
Ben ona da karşıyım Mehmet abi ya. Bir ara 6 oyuncu vardı. 5 tane oyuncu Türk, 6 oyuncu yabancı. Hadi bu Türk takımı. Neresi Türk takımı kardeşim bunun ya?
Ne 6 oyuncusu 5 oyuncusu hocam? 5 oyuncu olsa keşke. 11'i de yabancı çıkıyordu.
Yani buyur işte. Ondan sonra Galatasaray Türk takımı öyle mi?
Galatasaray her zaman Türk takımı. O formayı giyen Türk olmuş demektir.
Yok, o kadar değil canım. Yani.
Ya kardeşim, forma Türk forması değil mi?
Türk evladına ne oldu?
Altyapı diyorsun, Almanya'nın altyapısından bahsediyorsun. Bizde iş yapan bütün futbolcular Alman asıllı zaten, o gelen gurbetçi çocuklar yani çoğu.
Yani bizden topçu olmaz mı?
Ya olur. Topçu çok olur. Tam da olur yani.
Aşıyı da buluruz ama diyorsunuz.
Aşıyı da buluruz. Topçuyu da buluruz, oradan gideriz, o yetiştirir, yine alır kullanırız. Bu da ayrı bir şey hocam.
Doğru, biz çalıp biz oynuyoruz ama abi, ne
ya
güzel.
Ya şimdi Biden'ın dibindeki kadın neydi onun adı?
Kamala Harris.
Harris. Değil mi? Ne bu?
Melez. Hint melezi.
Tamam. Hintli gelmiş işte. Adam öyle bir onu dönüştürmüş ki oraya koyuyor. Obama da öyleydi. Hüseyin Obama yani.
Tabii bizim Sokollu da Hırvat sonuçta yani. Sokollu'yu alıp işte Osmanlı ekosistemi içinde bir padişahtan belki daha çok.
Mesele budur zaten.
Bizim Osmanlı ideallerini savunan bir insan haline getirmek meselesi.
Evet.
Mimar Sinan hakeza.
Evet. Mimar Sinan Kayserilidir o.
Ya bak, burada işte tam da bunu özellikle söyledim ki Kayserili damarınız böyle hemen yine kabardı yani. Ne? Niye kabarıyor ki Mehmet abi böyle?
Neyi kabarıyor?
Kayserili damarınız.
O kabarmasına lüzum yok ki. Mimar Sinan diyorsun. Ben de Kayserili diyorum. Neresi yanlış?
Mimar Sinan aslı nereli?
Aslı Kayserili.
Kayserilerin aslı nereli?
Aslı Türk Oğuz boyunda.
Tamam. Oradaki kalıntılarda yeni çıkan işte bir takım bulgularda.
Dönüşmüş hepsi dönüşmüş.
Hepsi dönüşmüş değil mi? Tamam.
Bak hocam, benim bildiğim, yani yanlış söyleyebilirim. Benim bildiğim Mimar Sinan Türk bir, ama Hristiyan olmuş köy. Yani Türk köyü Hristiyan kalmış diye biliyorum ben. Türk ama
ya
Hristiyan
çok
sonradan
zorlama
şey olmuş.
Biliyorum Mehmet abi.
Bilmiyorum.
Ermeni köyü diye biliyoruz. Yani o ama Müslüman olmuş. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Ya bir insan Müslüman olduktan sonra bir daha bunun aslının tartışılması kadar abes bir şey olabilir
yok,
mi?
Yok, Müslümansa bitti.
Bitti.
Rummuş muymuş bizi ilgilendirmiyor.
İlgilendirmez.
Evet.
Çok güzel.
Ama bak hocam, diğer tarafıyla Türk demek Müslüman demek.
O tamam, orası da öyle.
Tamam mı?
Fakat
ama adam Müslüman oldu. Adam Müslüman olmuş, adama derler ki Türk. Bak şimdi, Avrupa'da böyledir. Bak Türk derler.
Tabii
Türk oldun
hala. Hala öyledir. Türk oldun.
Ben yani diğer taraftan öyle evet şeydir. Adam milliyeti Rum. Mesela Cat Stevens. Rum değil mi? Rum asıllı o.
Evet.
O da Türk derler ona mesela. Niye Müslüman oldu
Müslüman
diye.
Müslüman oldu diye. Şimdi burada asıl olan şu. Yani Sokollu gibi ya da işte Mimar Sinan gibi. Hani ekalliyet ya da dışarıdan devşirme. Bunu alıp siz Osmanlı sistemi içerisinde böyle o Enderun sisteminden geçirip sonuçta devlete muti, sadık, belki devletin âli menfaatlerini canından daha çok savunacak böyle, ki o âli menfaatlerde biliyorsunuz kelimetullah yani
nizam-ı alem
ilahi kelimetullah'tır sonuçta. Yani bunun böyle savunusunu yapacak kadar muhteşem insanlara dönüştüren bir sistem vardır Mehmet abi, sistem meselesi yani. Yani
bugün
sonuçta bu Amerikan sisteminde hani o Kamala'yı da sonuçta.
Onun da hükündüğü yer ne ki hocam?
Tabii o da sonuçta Osmanlı'dan almış o sistemi. Bizde şu anda o sistem var mı Mehmet abi?
Bu sistem güçle alakalıdır hocam. Güçlü olunca o da sana zaten güce gelecek gelir. Çekme ve elde tutma diyoruz ya biz yetenek yönetiminde.
Güç nasıl temerküz eder?
Yetenek yönetiminde.
Güç nasıl oluşur?
Hocam gücün oluşması için böyle kısa dönemli düşünemezsin. Yani bu hele bu şahıslar söz konusuysa daha küçüktür. Zaman skalan kurumlar söz konusuysa daha büyür, yüzyıllara sari olur. Devletler söz konusuysa bu bin yıllara çıkar. Fikirler söz konusuysa bu milyon seneye çıkar. Tamam mı? Bizim geldiğimiz nokta da odur zaten.
Evet. Bu ne insandır, ne kurumdur, ne de devlettir. Bu idealdir Mehmet abi.
Evet.
Fikirdir.
Fikirdir. Fikrin ömrü yaratılışla başlar.
Evet. Yani bu bir hayata bakıştır. Hayatı değerlendiriştir. Hayatı nereden değerlendirdiğin meselesidir. Bu açıdan da hep böyle şey olarak görülür. Yani işte güç, işte altın, işte diyelim para, paranızın gücü, işte enerji kaynakları, işte ya enerji kaynağı dediğin şeyi, yani şimdi şu Karadeniz ya da Akdeniz'deki yataklar böyle çıkıp da gerçekten biz bir anda böyle birinci lige de sıçrayabiliriz yani.
Evet.
Ama
evet.
Bu mesele değil ki yani.
Mesele
bu,
değil.
O bir anda denklemin değişeceği anlamına gelmiyor. Mesele insan kalitesi. İnsan kalitesini ortaya çıkartan da o fikir işte. Bu insan, o birim insan hayatını ne için ortaya koyuyor? Yani onun için bu dünyada en önemli şey nedir? Ne için yaşıyor bu yani? Bu sorunun mesela önemli olarak cevaplanması.
Hocam işte hani bu büyük resim diyoruz ya, fakat burada şu da önemli. Hani Türklük vesaire falan filan. Burada tam da. Bunu da şu anda daha iyi anlıyoruz. 100 yıl evvel bunu konuşsaydık belki tam anlayamayabilirdik. 100 sene geçtiğinde bu böyle ufak tefek adamların, ufak tefek devletçiklerin, birilerinin kurdurduğu, bunların kullanıldığı şeylerin biz ne kadar ömrü olduğunu görüyoruz. Ama sen 100 sene evvel ya işte hasta adam denilen sen 100 sene sonra geçtikten sonra tam da bugünlerde yeniden ya bin yıllarına bakıyorsun yani. Diyorsun ki ya işte hatta şu Azerbaycan işinde hocam bak çok dikkat çekici bir şeydir. Siz de biz de yaşadık bizim çocukluğumuzda. Sanki yani o Türk Cumhuriyetleri falan denirdi ama ya onlar da bizim işte orada da Türk asıllılar var. Fakat hiçbir şeyini bilmezdik hocam. Bak şimdi Azerbaycan ordusu bizim ordumuz bir farkı var mı hocam? Nasıl takip ediyoruz? Ya. Dip dibeyiz. Bir sürü insan geliyor. Özbektir, Tatardır, şudur budur. Evimizde çalışıyorlar, ediyorlar. Bak bunların her biri. Biz anladık ki ya bunların da bizden bir farkı yok. Böyle bir güç hangi dünyanın neresinde var başka hocam? Yani şöyle bir baktığında nereden baksan böyle bizzati köken itibariyle bizzati senden olan. Yani hiç o bir de biz Afrika'ya da gitsek biz yabancı değiliz. O da ayrı bir konu yani. Mesela Araba da yabancı değiliz biz. Sana bir şey daha söyleyeyim. Hatta biz Akdeniz milletlerine de yabancı değiliz. Hatta bir adam bir Avrupalıyla Türk bir yerde olsa bir Japon da bize yakın. O kendine yakın bulur bizi. Çinli de onlara göre bizi tercih eder.
Bak. Mehmet abi herkes ya her şey yaptı bizi ya.
Ya ama hocam bak böyle niye böyle biliyor musun? Ya çünkü adamı sömürmemişsin. Adama kötülük yapmamışsın tarih boyunca. Adamla öyle bir hep adalet dağıtmışsın. Niye Afrika'da seni gel diyorlar? Niye Afganistan'da seni çağırıyorlar yani? Tamam mı? Bu da işte tam da burada o bin yıllara sari olan şey budur. Tam da bu. Onun için biz kendi gücümüzün de şimdi farkına varıyoruz. Değildik farkında yani bunun. Bir şekilde biz bunu ya orada bir köy var uzakta gibiydik yani. Halbuki hiç öyle değilmiş. Yani hakikaten öyle değilmiş. Şimdi anlıyoruz tam da bunu.
Yani inşallah anladığımızı ümit ediyoruz. Şöyle zaten bunu Müslümanlıkla olan ilişkisi çerçevesinde yaşamasa bile hisseden bir kesim vardı. Onlar şu anda biraz daha siyaseten güçlü hale geldikleri için bunu icraya döktüler. İlişkiler kurdular. Ve o bin yıllardan sari işte o idealle hayata bakmaya ve yürümeye başlayınca ortaya bu manzaralar çıktı. Ama denklem bir anda tersine dönebilir. Bir aşağılık psikolojisiyle yani hep böyle öykündükleri tiplerin yani işte efendim aslında hala dünyanın en iyi işini yaptıklarını, en iyi insanlar olduklarını düşünen bir kesim de yok mu bizim ülkemizde yani? Yani böyle kendi içimizdeki işte efendim bu aşağılık psikolojisiyle hareket eden tipler yüzyıllar boyunca bizi bu manada ayağımıza pranga olmadılar mı yani?
Ya hocam o her zaman o olacaktır ve olmuştur. Sen şimdi bir 200-300 sene evvele gitsek orada ya İstanbul'u bırak fethetmeyelim diyen adam yok muydu içinde yani? Diyen adam yok mu? Ya niye Balkanlara gidiyoruz diyen adam yok muydu o zaman sence? Hatta bu Anadolu böyle birleşirken o ciddi şeyler olmadı mı yine? Birlik olmayalım ya o şeyin başına gelen.
Tabii Kayı aşireti de sonuçta Ertuğrul Gazi Anadolu'ya doğru
dönemdir.
Öyle
dönemdir. Ondan sonrasını da düşün yani biz Fetret evet. Devri yaşandı değil mi o Fetret Devri'nde evet. Az daha bütün şey ortadan kalkıyordu. Yani Karaman vesaire falan bunları biliyoruz. Yani işte orada aşağıda farklı. Ama kaderin de bir planı var hocam yani. Bir çizilmiş bir şey var. Biz o çizilmiş şeye bakarak ileri doğru umut varız yani o manada. Çünkü biliyoruz ki hiçbir güç sabit bir yerde durmaz. Yine biliyoruz ki hiçbir zulüm devam etmez.
Amin.
Bizim de arkamızda bir zulüm olmadığı için hocam biz bundan umut varız. Ve genel kabul de bu şekilde oluyor.
İnşallah. Hakikaten o noktada belki genç kardeşlerimizle çünkü onların bu dünyayı idare edecek yaşa geldikleri zaman Türkiye'de dünyada çok farklı bir yerde olacak. Çünkü gidişat
evet.
Yani uçağın böyle burnunu yukarıya doğru kaldırıp da yükselmesine benziyor. Tam böyle uçak artık uçabileceği seviyeye geldiği zaman atıyorum 10 bin metre yukarıda yani normalleştiği zaman muhtemelen işte bir 30 sene sonra çok daha farklı bir haritadan yer beğenecek arkadaşlarımız. Öyle bir noktaya gelecek yani evet. İnşallah. Tabii burada ona da hazır olmak lazım Mehmet abi. Özellikle böyle genç kardeşlerimizle buluştuğumuz zaman hep söylüyoruz. Haritadan yer beğeneceğimiz zamanlar gelecek ama seni beğenecekler mi acaba? Yani sen haritadan yer beğeneceksin gerçekten ama sen oraları idare edecek, oralara böyle bu o mananın, o ruhun kıvamını taşıyabilecek bir kapasitede olabilecek misin yani? Yani bu noktada işte hazırlık lazım.
Hocam o da tek bir kanatla olmuyor işte.
Evet,
tam da ondan
kesinlikle,
bahsediyoruz.
Evet.
İstediğin kadar teknolojiye hakim ol. İstediğin kadar bütün o maddi donanımların olsun vesairen olsun. Hocam bu sana bir şeyi vermiyor. Neyi vermiyor? Bu sana neyi vermiyor? Bu sana bir üstünlüğü vermiyor ve vermeyecek. İkincisi kendi şahsi bazında düşün. Bu sana bir kalp tatmini vermiyor ve vermeyecek. Biz buna iman etmişiz yani. Tek bir şeyle biz tatmin olabiliriz hocam. Bunu büyüttüğünde dünya da böyledir. Bizim kalbimiz neyle tatmin oluyorsa dünya da bununla tatmin olacak. Tamam mı hocam? Yani o şey öyle olmuş böyle falan. Hiç önemli değil. Bugün böyle olur, yarın başka türlü olur.
Bu iki Türk, Alman Türk'ü diyelim.
Evet. Alman Türk'ü diye bir şey yok.
Ne var?
Türk var.
Türk var. Bu iki gurbetçimiz.
Evet.
Aşıyı bulanlar.
Evet.
Bunlar tatmin olmadılar mı şimdi Mehmet abi?
Tatmin oldu. O manada tatmin olmadılar. Benim söylediğim anlamda. O bitmez bir süreçtir. O kemalat yolculuğudur. Bu hakikaten çok önemli bir şey yaptılar. İlmi manada tatmin olmuş olabilirsin. Hocam sen şimdi Allah'ın izniyle.
Yani şöyle düşün.
İki ay sonra profesör olacaksın. Akademik olarak en yüksek seviyeye geleceksin. Kemalat mı kazandın sen?
Şöyle.
Ha, onu söylüyorum işte ama akademik olarak kamil oldun tamam. Ama bu demek ki senin insaniyetin kemalata erdi demek değil.
Ben de şunu diyeceğim Mehmet abi. Bu dünyada kemalat yok abi.
Evet işte ben de onu söylüyorum. Evet. Kemalat hiç eksiksizlik demektir yani.
Evet, evet.
O da kemalatın buraya ait bir şey değildir.
Aslında bu dünyadaki kemalat, kemalatın adresinin neresi olduğunu bilmektir. Hep eksik olduğunu bilmektir.
Bilmektir, o yolculuğa da çıkmaktır evet. O manada.
Sürekli yani. Yolda olmaktır yani.
Yolda olmak, iki günün bir olmamasıdır o manada.
Evet,
o da
evet.
Hem maddi olduğu gibi manevidir de aynı zamanda. Yani kendine hep bir şey katmaktır o anlamda. Bu öteki türlü zaten... Sen geride kalmış olursun.
Evet, evet.
Gereğini yapmamış olursun. O da seni mutsuzluğa sevk eder.
Evet. Şimdi Rezzak, dün Rezzak kelimesini, esmasını bir online sohbette konuştuk da.
Razık, katılım arttı mı dün size? Katılım arttı mı?
Siz yönlendirmişsiniz maşallahınız var yani. Teşekkür ederiz Ömer
katılım
abi.
Katılım nasıldı?
Güzeldi, iyiydi.
Hmm.
Maşallah. Son anda link değişmesine rağmen...
Evet öyle de bir şey olmuş.
Evet,
biz fakat, de orada da müdahil olduk.
Evet hemen böyle linki tekrar paylaştık. Güzel bir katılım oldu sağ olun.
Kaç kişi fark etti hocam?
Bir 20 kişi fark etti.
Sizi kaç kişi takip ediyordu?
Yani işte o civarda takip ediyordu bizi de.
Bizim şeyler sizi açtığında ben oraya müdahil devralacağım zaten. Ben onun için.
Güzel.
Böyle yaparlar ya.
Doğru,
İçeri
doğru.
Adam sokup ondan doğru, sonra. Bir,
ondan sonra da, hiç sıkıntı yok Ömer abi. Tatmin olacaksanız o konuda hiç dert değil. Hemen bugün verebiliriz yani.
Evet.
Rezzak'ı konuşuyorduk da razıkla evet. Rezzak arasındaki fark. Razık rızkı veren demek. Rezzak kesintisiz sürekli durmadan veren demek. Rezzak sadece Allah'a izafe ediliyor. Razık insan da olabilir. Hani vesile olması itibariyle. Fakat orada da ilginçtir. Vallahu hayrur razikin diyor. Allah diyor. Hani sen insan olarak da bu işe dahil olabilirsin ama Allah o konuda da rızık verenlerin en hayırlısıdır. Evet. Hem rezzaktır, onu kimseye vermiyor. Razıklığı da yine evet, kimseye vermiyor. Hayrı, yani, hayrı razıkın odur.
Şifada olduğu gibi, doktordan bilmek gibi.
Evet.
O manada o zaman demek ki mesele oraya evriliyor ki aşıyı da bulan son tahlilde Cenab-ı Hak nasip etmiştir yani.
Tabii tabii. Şimdi orada esas ikinci bölümde belki konuşuruz Mehmet abi bunu diye böyle bir giriş yaptım. Şimdi maddi rızık için uğraşıyoruz, gayret sarf ediyoruz, kariyer yapıyoruz, yıllarca çalışıyoruz. Hatta yıllarca çalışmak bitmiyor. İşte sabah atıyorum 8'de başlıyor bir koşu, akşam 5-6'ya kadar. Sonrasında bir yorgunluk. Yani 70-80 senelik bir hayatın maddi rızkı için bu kadar gayret sarf ediliyor. Yani manevi rızık diye bir şey var. Allah ya, manevi rızkı da veren. Bu manevi rızık için niyeyse çalışmak ya da bu konuda bir gayret sarf etmek böyle bir sanki ikincil bir iş. Yani işte bir sadaka verelim, namazımızı kılalım, oruç tutalım gibi böyle çok hani basite indirgenecek bir iş gibi gözüküyor. Bunu inşallah bir aradan sonra konuşalım Mehmet abi. Efendim hayrola da ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte biraz sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar efendim. Hayrola tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar olduğu gibi bu pazarda sizlerle kalbimizin gündemini, gündemimizi konuşuyoruz. Mehmet abi ilk bölümde rızık meselesine bir girmiştik. Manevi rızkın ne olabileceği, maddi rızka bu kadar uğraştığımız, gayret ettiğimiz halde manevi rızka niye bu kadar uzak kaldığımızı konuşuruz demiştik ikinci bölümde. Yani bu manevi rızık arayışı, böyle bir derdin, gayretin, gayenin içerisinde olmak bir nasip meselesi midir? Yoksa efendim rızkı zaten herkes arıyor, insan bunun için uğraşıyor, gayret ediyor, sarf ediyor. Bunun kadar elzem bir vazife midir? Dolayısıyla herkesin manevi rızkı için de uğraşması gerekir mi? Yani buralarda sanki bu manevi rızıkla ilgili mesele Allah verecek canım bizde nasip olursa diye bir gayret sarf etmek gerekmiyor mu? Yani bir hikmet arayışı, hakikat arayışı, ya ben daha güzel nasıl kul olurum? Daha güzel bu noktadaki nasibime nasıl erişebilirim? Şimdi zengin olmak için insanlar böyle haris bir şekilde uğraşıyorlar. Ya bu tarafta da ben kemalatta bir nasibim olsun. Yani şu hak dostlarının yanında bir behrem olsun. Bunu düşünüp de böyle bir gayret içerisine girmek gerekmiyor mu?
Hocam yaklaşımla ilgili bir şey yani ben. Şimdi sizin şu açıklamanızdan çok böyle seküler bir yaklaşım hissettim. Yani tamamen hadisenin bir tarafı sanki din, bir tarafı sanki dünya. Rızkın bir tarafı sanki rızık, dünya. Bir de manevi rızık diye bir şey var. O da tamamen öte taraf. Ya hocam normal rızık ne için ki zaten? Biz normal rızkın peşine düşüp ulaştığımızda o rızkı ne için kullanacağız ki zaten? Neye vesile edeceğiz onu? Maddi manevi rızkı ben ayırmam hocam. Rızık birdir yani. O rızık, rızıkta en son tahlilde takvadır. Yani eğer insan üstün yapan şeyse bu rızık, o ancak takvayladır. O da Allah'a yakınlaşmaktır. Eğer maddi rızık da beni vesile edip Allah'a yaklaştıracak, manevi şey de dedin zaten bunun kendisi. Ben bunu ayırım, o onu kapsar diyorum yani. Rızık birdir. Ben onu orada da kullanırım. Oraya ulaşmak için kullanırım. Demin söylediğiniz gibi. Hani hep sorulan klasik bir sorudur. Einstein şunu buldu, öteki elektriği buldu. Ne olacak bunlar ahirette? İşte ahirete faydası olan şey budur. O da bir rızıktır yani. Cehennem payından mı düşer? Cennet payına mı eklenir? Ben onu bilmiyorum. Şeyi yapacak ben değilim oradaki hesabı. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Hiçbir şey yoktur ki karşılığı olmasın yani. Ve boynuzlu keçi boynuzsuzdan hakkını boynuzsuz keçi soracaksa eğer. Tam da böyle bir şey varsa eğer. Rızkın bütünü de bunun içindir zaten. Tamam mı? Ya ben işte dünyevi rızık elde ettim. Nedir yani? Değer mi?
Şimdi ben maddi rızık, manevi rızık diye ayırdım mı Mehmet abi? Siz de tamamen iş manevi rızık diyorsunuz zaten. Rızık tektir, manevi rızıktır.
Yoktur yani Allah'tan gelen her şey gibi hocam. Hayatın iki yönü olur mu yani? Yani dünya veya yani bu sonradan çıkmış bir şey. Ben sen kariyer yapıyorsun. Ne için yapıyorsun?
Ya herkesin farklı olabilir kariyer.
Ya hocam bak ya, ama ben idealden bahsediyorum. İdeali işte, bizim inandığımız umdelerden bahsediyorum. Bizim bakışımızdan bahsediyorum.
Şöyle muhakkak o bakış zaten çok olması, ideal olması gereken biz, öyledir.
Evet.
Biz, ama diğer tarafta da insanlar bu maddi rızka o kadar ehemmiyet veriyorlar ki. Yani şimdi en dindar geçinen insanların bile çoluk çocuğunun bir işe girmesi, bu maddi rızık noktasında belli bir garanti seviyesine ulaşması, manevi rızık diye benim ayırdığım veya bir şekilde daha böyle önemli olmasını, tabii ben de istediğim, hissettiğim o gayretin ikinci plan atılmasına sebep oluyor.
Hocam bak, biz birincisi inandığımız şeylerde, fikir dedik ya, fikirde milyon seneye çıktık değil mi fikir deyince? İnsan deseydik 40-50 seneden konuşacaktık. Şirket deseydik 100-300-200 seneden konuşacaktık. Devlet deseydik belki 1000 seneden konuşacaktık. Fikir bazında konuşuyoruz burada. Fikir bazında benim bakış açım, buradaki hadiseye bakış açım, rızık birdir hocam. Elime ne verildiyse o bir tek şey içindir. Ve ben şunu söylüyor musun, söylemiyor musun? Mesele budur. Eğer beni Allah'a yakınlaştırmayacak bir ilimse Allah onu bana vermesin. Paraysa da vermesin, makamsa da vermesin kardeşim. Aha, her şeye rağmen ver, hepsini versin de ben sonra bakayım. Olmaz hocam bu. Bu birinci de buna iman edeceğiz. Ondan sonra da buna göre isteyeceğiz. Neyi isteyeceğiz? Vermesin de diyeceğiz. Yani insanların. Böyle ya versin bana. Hani bir laf vardı. Helal haram deme.
Rabbana hep bana. Helal deme haram deme hep ver bana. Gibi.
Yani
evet,
gibi.
Öyle bir şeydi.
Öyle. Şimdi bak, ben böyle düşünmüyorum ki hocam. Ben böyle inanmıyorum ki. Ama bu benim imtihanım. Buradan saptığım oluyor. Karşıma gelen şeylerde zorlandığım oluyor, hata ettiğim oluyor, yanlış yaptığım oluyor. Ben tutuyorum, düzeltmeye çalışıyorum çünkü insanım hocam. Ama tamamen ruhumu o tarafa da sattığımda ben olmayayım daha iyi yani. Ne olacak o zaman?
Ama işte insanların çok büyük bir çoğunluğu bu noktada bir ayrım yapıyorlar.
Hocam mesele bak, beni azdıracak şeyi bana verme diyebiliyorsa bir adam. Ve bu devamlı kendini de bu minval üstünde gidebiliyorsa, sorguya çekebiliyorsa bu önemlidir. Ama buradan ayrılmışsan artık, ya kardeşim bu maddi şeyleri ele geçirmeden hiçbir şey olmaz diyorsa zaten sapış başlamış demektir.
Evet.
O zaman her türlü yola tevessül edersin. Hocam hak olan bir şeye hak olmayan bir şekilde de ulaşılamaz zaten.
Kur'an-ı Kerim'de Mehmet abi Karun'a bir nasihat yapılıyor. Deniyor ki sen Allah'ın sana verdikleriyle tam da sizin dediğiniz gibi Allah yolunda gayret sarf et. Ama dünyadan da nasibini unutma deniyor.
Evet.
Yani orada bir ayrım var aslında yani. Bir manevi rızık var, bir de maddi rızık var. Ve la tense nasibe kemenet, dünyadan da nasibini unutma. Karun gibi bir adama deniyor bu yani. Evet. Şimdi onun baktığınız zaman bütün nasibi zaten dünyadan. Yani ama o bir tarafta duracak. Unutmayacaksın onu, onun için çalışacaksın. Fakat asıl himmetini, gayretini, derdini, çabanı manevi rızka yoğunlaştıracaksın. Burada işte öyle bir atmosfer var ki, yani eğitim, kariyer, ilişkiler, çevre, bütün bunlar sadece ve sadece insanın böyle bir maddi rızkının, maddi iyi oluşunun, iyi oluş halinin tekamülü için. Yani ev arıyor insan mesela. Diyor ki metroya yakın olsun. Ya camiye yakın olsun de ya. Yok, böyle bir dert yok. Efendim eş arıyor mesela. Efendim işte onunla maaş olsun. Ya bir dindar olsun. Yok, böyle bir dert yok. Şimdi bunu ben aslında bu sapmadan bahsediyorum. Yani siz tamam, çok temel bir noktadan aldınız. Her şey sonuçta maddi olsun, manevi olsun. Rızık Allah'tan gelen bir şekilde budur zaten. Benim de öyle görmem lazım diye. Ama mevcut anlayış içerisinde insanlar bu kategorizasyonu yapıyorlar ve maalesef bir sapmaya da düşüyorlar. Bu taraf çekiyor yani. O maddi taraf çekiyor. Manevi taraf da bir müddet sonra hani böyle haftada bir saatle halledilebilen bir şey haline geliyor. Biz biliyoruz işte, Allah gani gani rahmet eylesin. Musa Efendi Hazretlerinin ben bizzat kulağımla duymuşumdur. Bu seyri sülük denen şey farzdır demişti. Farz-ı ayındır hatta. Seyri sülükten kasıt bir ders alıp da böyle efendim bir böyle hani işin kreması değil yani. İşin kreması değil. O tam da kulluk vazifesi yani. Evet. Yani o kemalat yolculuğuna girmek her insan için mecburdur yani.
Evet, onu öyle isimlendiriyor.
Evet, o öyle isimlendiriyor. Yani sonuçta şimdi buradan baktığımız zaman ya bir insan maddi kariyer mi içinde koşacak? Rızkının böyle maddi tarafında mı daha çok yoğunlaşacak? Yoksa böyle kara kara ya ben nasıl güzel kul olacağım? Kime yakın olursam bunu daha iyi başarabilirim? Hangi işi yaparsam bu noktada Allah'ı razı ederim? Yani bu kadar patronu, bu kadar dünyanın efendim insanları razı etmek için sabahtan akşama kadar gayret sarf eden insanlar, dönüp dolaşıp kendilerini yaratan, ebedi bir hayat verecek olan Rablarını razı etmek noktasında bir gayretin içerisine girmiyorlar. Bunu böyle yani bütün himmetini bu tarafa teksif etmişken fakirin önüne attığı 2-3 lirayla sadaka olarak verdiği güya parayla sanki halledebileceğini düşünüyor. Şimdi bana bu bir şey gibi geliyor Mehmet abi, bir çelişki var burada yani.
Ya çelişki bitmez ki hocam, çelişki Hazreti Adem'den beri var. Habil ile Kabil çelişkidir zaten yani. Onu sana anlatıyor. Yani değil mi? O şeytanın olması bir çelişkidir zaten. Hep seni o çelişkiye sürüklemek için vazifelendirilmiş ya. Yani bu bize
tercihini yapacağın yer evet.
Asli o şeyimiz bu burada her zaman bir mücadele olacak hocam.
Doğru,
zaten.
Mücadele.
Kendi kendine bir, o evet. Zaman biz sanal şeyler gibi, robotlar gibi oluruz hocam ya.
Evet evet.
Yani anladın mı? Bir imtihanımız olmaz ki bizim. Ne yükleniyorsa hayır, biz mücadele ettiğimiz için böyleyiz zaten. Tam da burada geçmişte de oldu bu, bugün de olacak. Bu biz şunu anlama ya, milletin o yoga moga yapması hocam, o milyarder bilmem nelerin kotrası yatı falan, adam gidiyor dağa çıkıyor. Lan ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun sen? Veya işte o yogada bütün her şeyden soyutlanıyor falan filan. Ya işte bu işte. Bu sen bunu huzur bulmak için bunu yapıyorsun. Küçücük bir tad alıyorsun keçi boynuzundan, bir şeker, keçi boynuzundaki şeker gibi. Ve onun ahirete de faydası yok, üstüne üstlük.
Evet.
Ama orada öyle bir şey var ki onu da verecek biz değiliz hocam bak. O da önemli bir şey. Ya işte niye böyle oluyor falan. Ya ben hidayeti verecek, rızkı verecek deminki gibi yani. Sen misin hocam hidayeti verecek?
Peki bu adam şimdi dönüp demez mi? Ben o zaman yaptığım bana iyi gösteriliyorsa, hoş gösteriliyorsa, insanın hiçbir seçim şeyi yok.
Var.
Yani bir irade orada nasıl evet. Göstermesi gerekiyor?
Kime diyecek bunu?
Yani şu an yaptığım bana çok hoş gözüküyor diyor.
Hoş gözüküyor. Senden dolayı hoş gözüküyor hocam. Sen bir akabatin, senin bir eksik yaptığın bir şey var ki öyle yani.
İşte bak orada tam bu nokta bizim işte aslında vurgulamaya çalıştığımız nokta. Bir nasihatçı, bir efendim emrün mağruf nehyenil münker, doğruyu söylemek, fakat iyi söylemek.
Doğru. Hocam yine ona ulaşacak o değildir aslında. Anladın mı? Yani yine bu nasihatçı yoktu da. Ben onun için böyle oldum. Böyle bir şey yok hocam. Asıl nasihatçı var. Sen ona yönelmediğin için o gelmemiştir. O ayrı bir şey.
Bizim onunla alakamız orada şeydir Mehmet abi. Yani o kendi kurtuldu, kurtulmadı. Mesele bizim kendi vazifemizi yapıp yapmamamız meselesi.
Tamam abi, tamam.
Yani sen nasihatçı tamam. Oldun mu olmadın mı? Emri evet. Bil mağrufu yaptın mı?
Doğru.
Yani niye siz efendim böyle davrandınız? Ya Rabbi biz yani mazeretimiz olmasın diye böyle.
Hocam sen biz bu programı çekeriz.
Bunu diyeceğiz yani.
Biz bu programı çekeriz. 105.0'da da yayınlanır. Ama adam hangi kanalı ayarlar o onun meselesi.
Evet.
Programı çekmek de bizim meselemiz.
Doğru. Aynen. Çok doğru. Ya burada işte herkes aslında vazifesini yapıyor.
Evet. Tercihini yapıyor.
Tercihini yapıyor. Evet. Vazifesini yapıyor. Tercihini yapıyor. Seçimini yapıyor.
Yapıyor. Ona binaen de bir şey yaratılıyor veya yaratılmıyor.
Evet.
Bak o da var hocam şimdi.
Doğru. Doğru.
Yani o da Allah'ı da bağlayamazsın bu noktada. Ben bu tercih yaptım böyle olacaktı. Böyle de değil.
Evet.
Tamam mı? Böyle de değil.
Kendin seçtin, kendin öyle oldun. Yani.
Evet. Sen şimdi Boğaz Köprüsü'nden adam atlıyor intihar niyetiyle. Normalde o beton etkisidir o yükseklik. Adam ölür. Herkes ölüyor mu hocam?
Ölmüyor evet.
Ölmüyor. Şimdi tamam mı? Her hasta ölüyor mu hocam? Ölmüyor. Şimdi öldüren var. Ama sen tercihini ne yaptın? Sen tercihini ölümden yana kullandın ama öldüren sen değilsin. Yaşatan da sen değilsin çünkü. Şimdi tam da böyle hocam ben Git hani bunu anlatırken bu irade ve kader meselesinde bu örnekleri veririz. Yani irade, insanda irade yok mu? İrade var. Bir binaya çıktın. 30 katlı bina. Altında kumarhane var. En üst katında da mescit var. Asansörün düğmesine sen basıyorsun hocam. Sen basıyorsun ve asansör o düğmeye seni çıkartıyor. Her düğmeye bastığında asansör çıkar mı? Çıkmaya da bilir. Bak şimdi. Ama sen tercihinin nasıl kullandığınla mesulsun. Sen diyelim ki mescit düğmesine bastın ama asansör kumarhaneye indi. Sen sorumlu değilsin hocam. Orada da durmazsın ayrı. Kumarhaneye gidiyorum diye mescide çıktın. Tamam mı? Orada da sevap almazsın. Orada da niyet devreye giriyor. Tamam mı? Amel niyet meselesi giriyor devreye. Amelin yapılması da bir ikramdır aslında. Yapılabilmesi de bir ikramdır. Ama amel tecelli etmezse niyet olarak da sen onun karşılığını alırsın. Fakat olumsuz manada da yani aklınıza gelen şeyler o Amenen Resulü suresinde olduğu gibi. Oradan da sorumlu olmayacağız değil mi hocam?
Şimdi niyet etti, kötü bir şeye niyet etti, yapamadı. Evet. Cevap şey yazılmayacak, günah yazılmayacak evet, yani. Evet. Öyle bir ikram da var yani.
Tabii yani hep bizim lehimize olan şeyler bunlar.
Evet.
Bunların bütününü, hocam bazen şu karışıyor. Halık çizgisiyle mahlukuz biz. Halık'ın icraatini anlamaya çalışıyoruz. Ya biz mahlukuz, sınırlıyız. Öyle olmuyor da niye böyle yaptı? Niye diyor şimdi, niye? Ya niye kendine mi soruyorsun, Allah'a mı soruyorsun? Allah'a soruyorsan bunun cevabını sen anlayamazsın. Allah niye böyle yapıyor diye bir soru soramazsın. Benim ne yapmam lazım diye bir soru sorarsın. Allah beni niye yarattı diye sorarsın. Onun cevabı kulluk içindir. Evet. Ama Allah'ım beni sen niye yarattın diye Allah'a bir soru sorulmaz yani.
Evet, evet.
Tamam mı? Bu manada biz önce bir edebimizi takınacağız. Allah'la kul hangi çizgi içinde nasıl davranır? Onun edebini öğretir işte bu yolda insana. Evet, yani evet. O da Musa Efendimiz'in söylediği o zaten.
Evet, evet.
O edebi öğrenmektir mesela.
Bir de bir şey daha var Mehmet abi. Burada da hakikaten geçen bir üniversiteden hocamızla konuşuyorduk. Yurt dışında eğitim görmüş. Beraber eğitim gördüğüm arkadaşlarımız diyor. Mecburi hizmetle diyor. Birçoğu Anadolu'ya diyor dağıldı diyor. Şimdi zaman zaman bir araya geliyoruz diyor. Ya bu zehir gibi adamdı ne oldu buna diyorum diyor. Yani Anadolu'da bir kasabada orada bir fakültede işte beraber olduğu 5-10 tane insan İstanbul gibi bir metropolle kıyaslanamaz. Yani tamam İstanbul'da belki o ilk geldikleri okudukları o Amerikalı üniversiteleri de kıyaslanamaz belki ama hani en azından İstanbul yarışır yine onlarla yani. Ama Anadolu'daki bir o taşranın kasabanın etrafında yaşaya yaşaya etrafındaki 5-10 kişiyle beraber ola ola ola o kadar diyor basitleşmiş ki diyor idrakleri diyor. Dün diyor böyle zihin yarıştırdığım insanlar diyor bugün diyor tamamen diyor sığ bir takım şeylerle konuşuyorlar tartışıyorlar diyor. Ben hemen oradan kendime şöyle bir ders çıkarttım. Bu işte şey de böyle Mehmet abi maneviyatla ilgili yani kimle berabersen aslında onun türküsünü çağırıyorsun. Bir müddet sonra kalbinde benzeşiyor, zihninde benzeşiyor, idrakinde benzeşiyor. Hep böyle dünyacılarla oturup kalkarsan, hep kariyer işte efendim şöyle atlayalım, böyle zıplayalım. Bir müddet sonra sana bu taraftaki hadise, bu taraftaki öyküler böyle basit gelmeye başlıyor. Ya hep de bunlarla, bunlarla
aslında,
konuşmayın kardeşim
tam
diyorsunuz
da,
yani.
Ben ona itiraz edecektim. Siz oraya bağladınız. Zehirlenen senin adam.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Onlara zehirlendi diyor ama onlar aslında normalleşmiş.
Yani şöyle kimle evet. Berabersen onun türküsünü çığırıyorsun. Aslında bir kişi beraber olduğu insanların kaderinden hisse alıyor.
Ya
çok önemli.
Hocam bak bir bunu konuştuk. En son bizim için ya şöyle bir sükunete erelim. Böyle bir huzur içinde olalım vesaire değil mi son tahlilde bütün dünya uğraşımız. Öteki adamın da diyelim ki hiç maneviyatla falan ilgisi yok. Netice bir huzurlu bir Ege kasabasına gitmek değil mi abi onun da niye?
Evet.
En son bu değil mi ya?
Evet, evet.
Hani maddeyat hani bilmem ne. Hatta insanlar öyle bir şey geliyor ki hocam elektriğin bile kullanılmadığı bir yeri tercih ediyorlar.
Evet.
Düşünebiliyor musun yani?
Evet, evet.
Bu ne aslında? Bütün o şeyi inkar manasına
yani
geliyor.
Yani herkes bir yudum huzur arıyor abi.
Yani.
Yani o bir yudum huzur nerede işte?
Heh.
Yani Ege kasabasında mı? Yoksa bir Münzevi caminin o böyle efendim ikindi sonrasında mı? Ya sohbet ikliminde evet, mi?
Her yerde olan odur aslında. Ege evet. kasabasına da bunu götürmek lazım.
Evet.
Bak hocam, bize çipi de taksalar o çipi de iman ettireceğiz. Bak, anladın mı?
Yok, taktırmayız ama daha o kadar.
Ya takasak o kadar. Bile o çipi benzeteceğiz
yok,
kendimize.
Yok yapma, takmayalım, taktırmayalım, boş ver. Yani sonuçta organikliğimizi koruyalım Mehmet abi. Çünkü çipi takanlar kontrol için takacaklar. Takip etmek için, izlemek için takacaklar. Sizi halinizle izlesinler.
Ya izlesin o çip de mesela çip küpedir gibi bir şey değil hocam bak. Yani şifa için o hastalık bulundu falan. Ben böyle şeylere kızıyorum bak o şey karşıtlarına.
Aşı karşıtlarına.
Yani aşı karşıtı falan filan.
Doktor Fırat da aynı şeyi düşünüyor değil mi? O da
ben bilmiyorum.
Evet o da bizde uzun zaman sağlık programı yapmış.
Evet. Ne
Doktor
düşünüyor?
Abi. O da çok böyle aşı karşıtlarının aslında çok sıhhatli şeyler söylemediklerini düşünüyor. Evet.
Çok böyle radikal. Ben Allah'ın
izniyle. Siz niye karşısınız? Aşıya, aşı karşılığına daha doğrusu.
Ya hocam bu da başka bir şey oradaki. Adam şimdi...
İlimle bulmuş bir şey değil mi? Allah'ın ilmiyle.
İlimi kutsadığım için demiyorum ben bunu. Bunu yaptırmazsan yine gidecek olan bizim insanlarımız yine. Yani öyle bir şey yapıyorlar. Ben hep mesela cami çıkışında şey dağıtırlar. Ya işte burada namaz kılınmaz, burada cuma kılınmaz, burada bilmem ne kılınmaz. Ben öteki tarafın oyunu bu ya. Adam içtiyse camiye geliyorsa niye gelme diyorsun ki bu adama sen. Doğru. Yani. Evet. Ondan sonra şey dağıtıyor. Oy verilmez. Lan oy vermeyeceğim. Tüm ötekiler verecek. Ben de kafam karışıyor bu sefer yani. Bunu niye yapıyorsun sen? Anladın mı?
Çip takarlarsa kafana şey mi olacak Mehmet abi?
Ya
kafan
abi
karışmayacak.
Ben o çipi şeye secdeye getireceğim. Sen merak etme ya.
Abi çipe bu kadar meraklı olma.
Ya çipe meraklı
çünkü
değilim.
Çünkü uzaktan
istemem.
Kumandayla
istemem.
Ne yapacakları
yok
belli olmaz.
Ya ne olacak?
Mehmet abi biz seni çipsiz seviyoruz.
Evet, tamam.
Peki. Efendim hayrola da biz nereden girdik çipten çıktık bilmiyoruz ama her pazar olduğu gibi Mehmet Emin Okur abimizle birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan sizi tekrar Erkam Radyo'da Kalbin Frekansı'nda bekliyoruz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.